Ayrım 14.
Yüreği göğsünü yırtacak gibi hopluyor, boğazına bir darlık tıkanıyordu. Ne var kardeşim? Ne olacak? Ben tamam 2 senedir dama oynamıyorum. Bütün oyunları unuttum. Kapalı durmaktan zihnim dağıldı. Dikkat et, yanlış oynama. Eğer taş alırsam sana yuttururum. Dana efendi gözlerini fal taşı gibi açtı. Neyi yutturursun? Aldığım taşı? Evet, dikkat et. Böyle şey olur mu cabiciğim? Olur mu, olmaz mı görürsün şimdi. Hadi sür bakayım. Hop, hop, al şunu yut bakayım. Aman, aman filan tanımam. Taş bu kardeşim. Ne olursa olsun yutacaksın diyorum sana. Nasıl yutayım? Korkusundan taşı ağzına koydu. Fakat boğazından aşağı indiremiyordu. Delik yanında hazır duran testiyi aldı uzattı. Hadi gayret, hap gibi. Aman, aman. Amanım amanı yok, iç bakayım hadi. Deli bir eliyle Dana Efendi'nin yakasını tutuyor, öbür eliyle kaldırıp kafasını indirecekmiş gibi içi su dolu kaba testiyi sallıyordu. Dana Efendi gayret etti. Su kuvvetiyle taşı yuttu. Boğazı yırtılmış gibi acıyordu. Hadi şimdi dikkat et. Tekrar oyuna başladılar. Dana Efendi tepeden tırnağa kadar dikkat kesildi. Fakat deli kaide usul filan tanımıyordu. Abuk sabuk taşları sürüyor, aldığı taşı şeftali takdim eder gibi eliyle onun ağzına götürerek buyur yut bakayım hadi vakit geçirmeyelim diyordu. Gözleri pek korkunçtu. Duvarlar ses geçmeyecek derecede muhkemdi. Kapı demirdendi. Dana Efendi bütün taşları hap gibi yuttu. Artık testide su kalmamıştı. Boğazının acısından kıvranıyor, elleriyle karnına basıyordu. Deli gülmekten katılıyor. İşte oyun bilmeyenin hali budur diyordu. Dana Efendi gözleri kapalı kıvranırken kapının kilidi döndü. Deli gülmeyi bıraktı. Gömleğinin ucuyla önündeki çizgileri sildi. Hemen ot minderin üstüne kaçtı. Kapıyı açan gardiyan, "No, darıldınız mı ayrı duruyorsunuz?" dedi. Deli yüzünü duvara çevirmiş kapı tarafına bakmıyordu bile. Dana Efendi can havliyle aralanmış kapıdan fırladı. Koridora çıkınca imdat, imdat diye bağırarak geldiği yollardan çıktığı merdivenlerden koşmaya başladı. Büyük kapının kalın tahta parmaklığını geçip kendini meydana atınca arkası üstü yıkıldı. Gardiyanlar başına toplanmışlar. Ne oldu? Ne oldu ki? Ne var? Dana Efendi inledi. Ölüyorum. Hakikaten kendini ölüyor sanıyordu. O kadar taş yuttuktan sonra yaşamanın imkanı var mıydı? Yüzü sapsarıydı. Gardiyanlar sarası tutmuş sandılar. Hemen karga tulumba doktorun odasına götürdüler. Pencere yanında geniş bir koltuğa uzanarak gazetesine dalmış olan doktor, yarım saat evvelki dipdiri ihtiyarı şimdi böyle ölü gibi görünce şaşırdı. Acele kalktı, nabzını tuttu. İyiydi, harareti o da tabiydi. Ne oldu bey baba diye sordu. Dana Efendi'yi kapının yanındaki hasır kanepeye uzatmışlardı. İnledi. Ölüyorum, ölüyorum. Nen var? Yuttum, taşları yuttum. Doktor anlamıyor, gözlerini açıyordu. Ne taşlarını? Dama taşlarını, hepsini. Nerede yuttun? Delinin yanında. Çırpınıyor, geriliyor, titriyordu. Doktor, Dana Efendi'nin midesini yokladı. Yumuşacıktı. Öyle taşa benzer katı bir şey olsaydı anlaşılacaktı. Halbuki, yalan söylüyorsun bey baba. Midende bir şey yok dedi. Ne? Ölüyorum vallahi, koca koca taşların hepsini... Doktor tekrar midesini yokladı. Hiçbir şey yoktu. İnce bağırsaklara geçmesin diye midenin aşağı taraflarını da yokladı. Yine hiç. Yalan, galiba sen de delisin. Deli mi? Boğazıma bak, yırtıklara bak. Doktor ağzını açan Dana Efendi'nin boğazına dikkatle baktı. Hakikaten küçük dilinin etrafı berelenmiş, kan içindeydi. Gayet katı, gayet sert bir şey buradan geçmişti ama nereye gitmişti? Dana Efendi istintak etti. Delinin yatağının altından taşları nasıl çıkardığını, çizgileri nasıl çizdiğini, her taştan sonra nasıl su içirttiğini öğrendi. Dana Efendi'nin midesini, bağırsaklarını tekrar yokladı. Taşa benzer bir şey yoktu. Tuhaf, tuhaf diyordu. Dana Efendi ölecek gibi gözlerini kapıyor, uzandığı kanepeyi sarsan ürpermeler geçiriyor, elleri kolları kımıldamıyordu. Doktor kendisiyle beraber hastayı hayretle seyreden gardiyanlara döndü. Nasıl olur? Siz kör müsünüz? Delinin yanına taşları kim vermiş diye bağırdı. Hadi gidin, nereden bulduğunu öğrenin. Çabuk bana haber getirin dedi. Gardiyanlar çıktılar. Genç doktor, olağanüstü bir olay karşısında kalmış gibi şaşırıyor, can çekişen ihtiyarın boğazını, midesini parmaklarıyla yokluyor, yokluyor, birçok büyük, ecnebi sert maddeler değil, mini mini katı bir şeyler bulamıyor, dudaklarını bükerek, ''Fakat taş hazmolur mu?'' diyordu. 5 dakika sonra gardiyanlar koşa koşa geldiler. En önlerindeki ellerini ovuşturan baş gardiyan, ansızın gayet ağır mesuliyetlerden kurtulmuş adamlara mahsus şen bir memnuniyetle, ''Şey efendim, haşa huzurunuzdan...'' ''Nasıl haberimiz olsun bizim? Malumunuz bu zır deli, yalnız oturuyor.'' şey etmiş, güneşte kurutmuş, o taşları öyle kendisi yapmış işte diye anlatırken doktor niçin mideyi yumuşak bulduğunun farkına vararak gülümsüyor. Dana efendi yavaş yavaş doğruluyor. Demin ölüm korkusundan kapanan gözlerini tıpkı vakitsiz ayılarak ötecek münasip bir yer arayan mahmur sarhoş gibi açmaya çalışıyordu. Ömer Seyfettin'in kısa yaşam öyküsü. 1884'te Balıkesir'de doğdu. 8 yaşındayken annesiyle İstanbul'a geldi. İlk öğrenime burada başladı. Daha sonra babası onu Baytar Rüştiyesi'ne verdi. Öğrenimi Edirne Askeri İdadesi'nde sürdü. 1903'te Harp Okulu'nu bitirdi. Orduya teğmen olarak katıldı. Üst teğmenken askerlikten ayrıldı, kalemiyle geçinmeye başladı. Selanik'te çıkan Genç Kalemler dergisine yazılar yazdı. Balkan Savaşı'nın başlamasıyla tekrar askerliğe döndü. 1912-1913. Sırp ve Yunan cephelerinde savaştı. Yunanlılara esir düştü. Tutsaklığı bir yıl sürdü. Balkan Savaşı'nın bitiminde Kabataş Lisesi'nde edebiyat öğretmenliğine başladı. 1914-1920. Ölünceye dek bu görevde kaldı. 1920'de İstanbul'da öldü. Bazı yapıtları Bomba, İlk Düşen Ak, Efruz Bey, Harem, Yüksek Ökçeler. Hülle, Refik Halit Karay. Bu Şam'a ikinci gelişimdir diye söze başladı. Ama birincisinde pek toyidim. Babam sürre katibi olarak alayla Mekke'ye giderken beni de götürüyordu. Hacılığım oradan geliyor. 20'sine yeni basmıştım. Aşağı yukarı 40 senelik bir mesele. İnsan kendi memleketinden uzaklaşıp da böyle başka ırklarla meskun ayrı isimli yerlere gitti mi bilmediği, görmediği acayip vakalarla karşılaşmak bir takım sergüzeşler geçirmek ister. Çoğu defa bunları yapamadığı içindir ki seyahatinden mübalağacı hatta yalancı olarak döner. Bire bin katmak, habbeyi kubbe yapmak, fili yılana yutturmak. İşte yolculuğun eskiden resimli gazete ve sinema asrından evvelki maksadı bunlar idi. Fakat benim başımdan Şam'da hala esrarını hiç akıl erdiremediğim çok meraklı bir vaka geçmişti. Derebeylik devrine ait romanları hatırlatan bir gizli nikah. Bilmediğim bir güzel kadınla bir gece düğünsüz derneksiz evlenmiş, sabaha karşı da ayrılmıştım. Hem bir daha birbirimizi görmemek şartıyla. Bu kadın belki de 40 sene sonra ikinci defa ayak bastığım şu şehirde sağdır, çoluk çocuk sahibidir. Ben anlatayım, siz isterseniz inanmayınız. Bir ikindi üstü, yarı kır, yarı şehir tenhaca bir semtte, yabancı yabancı dolaşıyor, evveli Şam, ahar Şam diye övdüğümüz memlekette beğenilecek hiçbir şeye rast gelmeyerek toz toprak içinde geze geze akşamı bulmaya çalışıyordum. Bir aralık, etrafımda çarşaflı ve yaşlı bir kadının dönüp dolanması merakımı çekti. Kendi kendime, bir şey soracak, bir yer mi danışacak derken kadıncağız çekine çekine yanıma sokuldu. Evladım dedi, yabancısınız galiba. Evet dedim, sürre ile geldim. Bir haftadır buradayım. Yarın da yola çıkacağız. Şam'da hiç tanıdığınız, ahbabınız, akrabanız yok mu? Bir tek adam bile tanımadığımı bildirdim. Kadın memnun olmuştu. Sizi bu akşam bir misafirliğe çağırsak gelir misiniz? Demin size yaşımın 20 olduğunu söylemiştim ya. O zamanlarda 20 yaşındakilerin şimdikiler gibi ne tahsil, ne spor, belli başlı hiçbir ciddi meşguliyetleri yoktu. Kaleme devam ederler, bıyıklarını büyütmeyi ve evlenmeyi düşünürlerdi. Yaşlı hanımın daveti hem yabancı memlekette aradığım macerayı hem de peşinden koşup da bir türlü temin edemediğim bir zevki önüme sermişti. Ama ihtiyatlı bir gençtim. Yolcuyum dedim, fazla masrafa gelemem. Kadın kıpkırmızı kesildi. O nasıl laf beyim dedi. Siz niçin masraf edecekmişsiniz? Tanrı misafirimizsiniz. Ezandan yarım saat sonra karanlık basınca şu ahşap minare altında bekleyiniz. Ben sizi bulurum. Atlı araba devrinde kasaba yapılı dar mahallelere, akşamüstleri hava durgunsa koyu bir köy kokusu sinerdi. Berber dönüşü bıyıkların pompalanmış, yanakların bol pudralı, elde baston, ahşap minare gölgesine dikildiğim zaman etrafı inen karanlıkta bu korkuyu duyuyordum. Yaş saman ve fışkı kokusu. Kadın geç geldi ve beni geceye karıştığım için zor fark etti. Aman beyim dedi, gürültüsüz yürüyelim. Şam'ın bu iç mahalleleri ve yılan kahve sokakları o kadar birbirlerine benzer, öyle ayırt edilmez şeylerdir ki, her kapı, her cumba, her yalak, her binek taşı, bütün çeşmeler, mescitler, türbeler diğerlerinin eşidir. Bana insanlar görerek değil, koku alarak evlerini bulurlar zehabını verir. Akşamları koyun sürüsü köye dönünce, nasıl yeni kuzular şaşırmadan analarını seçip memelerine yapışırlarsa, bu mahalle insanları da kapılarının halkalarını öyle bizim akıl erdiremediğimiz bir hassayla şaşırmadan el atarlar. Gittik gittik. Çıkmaz zannettiğim sokaklar daima bir başka sokağa varıyor, orası da bana çıkmaz görünüyor. Ama gene bir dar dönemeçten geçit vererek bir başkasına geçiyordu. Nihayet bir yerde durduk. Kilit içinde dönen bir anahtar sesi. her Şam evi gibi kapıdakiler içerisini görmesinler diye bir tahta bölme, ağaçlıklı bir iç bahçe ve bu avluya açılan bir sıra kapılar, sıram sıram pencereler. Şimdi odalardan birindeyiz. Lamba yakıldı. Sedefli arabesk mobilyalarla döşenmiş bir kağıdayım. Mermer arklardan döne kıvrıla, iril ufaklı yaraklardan geçe atlaya, odanın ortasında durmamacasına sular akıp gidiyordu. Taze tıraş yanığıyla ve heyecanla alevlenmiş yüzüme serinlik ıslak bir tülbent gibi hoş ve yumuşak yapışıyor. Hiç ses yok. Acaba ne olacak? Çocukluğumda hikayelerini dinlediğim binbir direk batakhaneleri cinsinden bir yere mi düştüm? Hani Sultan Mahmut bunları basmış ve mahzenlerinden yüzlerce delikanlının ölüsünü çıkarmıştı. Derken yan tarafta hafif sesler, mırıltılar oldu. Sonra kapı aralandı. Bir kadın göründü. Ayağa kalktım. Başına sıkı sıkıya bir namaz bezi dolamıştı. Gençti, güzeldi, endamlıydı. İlk rast geldiği kanepeye oturdu. Gözlerini önüne eğerek güçlükle "Safa geldiniz" dedi. Göğsü kalkıp kalkıp iniyordu. Elleriyle mendilini büküyordu. Bir ayağı yerde halıyı dövüyordu. Helecandan bitiyordu. Karşılıklı oturuyorduk. Odanın ortasındaki sular ambardan boşanıp kireye akan buğday gibi hışırdıyordu. Bir türlü konuşamıyoruz. Neden sonra ben kekeledim. Rahatsız ettim. Emrederseniz artık gideyim. Kendimi beğendirmediğimi hükmettiğim için böyle demiştim. Kadın alal oldu. Estağfurullah, biz sizi rahatsız ettik. Ricam şuydu, söylemeye cesaret edemiyorum. Gene durdu. Fakat birden nefesini zorlayarak dedi ki, beni bir gece için nikah eder misiniz? Gözlerim dört açıldı. Ne evet ne hayır manasına gelen bir şeyler mırıldanıyordum. O devam etti. Burası bir gecelik eviniz olacak. Nikahı şerifi şerife uygun olarak ne nefsihi binefihi akdedeceğiz. Ne imama ne şahide lüzum var. Olabilir mi diye sordum. Sahih sayılabilir mi? Olur fetvasını aldım. Sonrası? Beni tatlik edip gidebilirsiniz. Tabii lütfunuza mukabil bir belgüzar takdim edeceğim. Gene sustuk. Fakat kulaklarım şiddet doğuldadığı için kağa ortasındaki suların sesini artık duymuyordum. Büyük bir insaniyet etmiş olacaksınız. Reddederseniz ölümden başka çare kalmayacak. Benim yerimde ve yaşımda siz olsanız, bu gözleri dolu dolu, yüzü kıpkırmızı, göğsü kabarıp inen, dertli veya deli genç kadını o halde bırakır gider miydiniz? Nasıl isterseniz, dedim. Kadın yerinden fırladı, içeriye seslendi. Dadı, dadı, misafir bey kabul etti. Hikayemin teferruatı uzundur, çoktur. Treni kaçırmamanız için kısa keseceğim. Karşı karşıya geçtik, isimlerimizi söyleştik, sordum. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle, kendini bana tezvice razı mısın? Evet, razıyım. Ben de seni aldım, zevceliğe kabul ettim. Merasim böyle bitince nikahladım, başındaki örtüyü utanarak usulca kaldırdı. Zira artık helalımdı. Aradan bakınız 40 sene geçtiği halde ben bu nikahın hükmüne inanmaktayım ve onun içindir ki bir gecelik eşimden hakiki zevcem gibi biraz sıkılarak ve mahremiyetine girmeyerek bahsediyorum. Dadısına ait olan bu evde baş başa yemek yedik. 10 türlü yemeğin bir tepsi üzerinde hep birden dizilişi Şam usulü sofra. Taze ezilmiş karadut şerbeti içtik. Oradan hatırlıyorum ki mevsim yaz başlangıcıydı. Vakaya dair hiç konuşulmuyordu. Havai laflar. Daha sonra beni mükemmel bir yer döşeği serilmiş yatak odasına aldılar. Üçer kollu ve fanuslu şamdanların aydınlattığı bir temiz oda. Atlas bohça, keten entari, kuşak, takya vardı. Önüme terlikler çevrilmişti. Kenarda leğen, ibrik, havlu duruyordu. Eksik yoktu. Ben ne yapacağımı bilmeyerek ayakta bekliyordum. Zevcam kapalı bir gecelik elbisesiyle saçları arkasında toplanmış, utana sıkıla yanıma geldi. Helecandan ikimiz de titriyorduk. Çok teşekkür ederim dedi. Şimdi de lütfunuzu tamamlayınız. Ne gibi efendim? Beni tatlik ediniz. Hemen mi? Aklımdan bir saniyede neler, ne tereddütler, ne fikirler, ne acayip düşünceler geçti. Fakat sonunda kadının masum yüzüne bakınca derin bir rikkatle bu isteğini de yaptım. Sinirlerim o derece gevşemişti ki yüzümü avuçlarımla kapatarak yatağın kenarına oturmuştum. Kadın da galiba diz çöktü. Ellerimi yakaladı, onları minnettarlıkla öptü. Biraz sonra dadısının uzattığı başörtüsüyle tekrar saçlarını sarmış, ağır ağır odadan çıkıyordu. Zira artık namahremim olmuştu. Yatakta döne döne kim bilir kaç saat geçmişti. Dalar gibi olurken dürterek uyandırdılar. Dadı, beyciğim diyordu, ortalık aydınlanmadan çıksanız iyi olur. Çıktım. Daha alacakaranlıktı. Dar, eğri büğrü birbirlerine benzeyen yollardan merce meydanını nasıl bulacağımı bilemiyordum. Rastgele yürüyordum. Nihayet bir ışık gördüm, yaklaşıp baktım. Bir kundura tamircisi gazete kağıdından siper geçirdiği bir petrol lambası başında dalgın çalışıyordu. Sualime yüzüme bile bakmadan Arap şivesiyle "Togri togri" diye cevap verdi. Doğru yürüdüm, gene saptım, gene döndüm. Nihayet caddeyi buldum. Öyle sokaklar ki bir daha güpegündüz arasam da gene çıktığım evi bulamazdım. Başımdan geçen vakaların esasında anlaşılmayacak bir ciheti yok. Sevdiği kocasını nasılsa talak-ı selaseyle boşadığı bir kadın, din ahkamı icabınca nikahı yenilemek için bir hülle yapmıştı. Sırrının şehir içinde duyulmaması için bir yabancı seçmişti. Bu yabancının yolcu olmasını tercih etmişti. Sonra musallat olmaması için de bu adamı bulunması güç olan bir semtte geceleyin dadısını evine getirtmişti. Çocuklar, vaktiniz geldi. Benim saatim ona çeyrek var. Ha, işte o bir gecelik nikahlımın hediyesi budur. Şu altın saat. Gözüm gibi saklarım. Mübarek bir saniye şaşmaz. Biz trene yetişmek üzere otomobile atladığımız zaman arkadaşlarımızdan biri dedi ki, İhtiyar iyi masalcıymış. Öyle güzel uydurduk, inanacağımız geldi. Halep, 1935. Refik Halit Karay'ın kısa yaşam öyküsü. 1888 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Sultanisi'nde okudu. Tercüman-ı Hakikat gazetesinde çevirmen ve yazar olarak çalıştı. Beyrut ve Halep'te geçirdiği sürgün ve gurbet yaşamından sonra aftan yararlanarak yurda döndü. Temmuz 1938. Gazeteciliğe tekrar başladı. Ayde'de gazetesini ikinci kez çıkardı. Başlıca yapıtları, Memleket Hikayeleri, Yezid'in Kızı, roman, Aga Paşa'nın Hatıraları, Ay Peşinde, Guguklu Saat, Sakın Aldanma, İnanma, Kanma, Kipri'nin Dedikleri. Ahiret Dönüşü, Reşat Nuri Güntekin. Ne gülüyorsunuz çocuklar? Ben de insan değil miyim? 45 yaşındayım. Bu oldukça uzun zaman içinde benim de hiç zaaf ve ümitsizlik saatim olmadı mı sanırsınız? İntihardan bahsediliyor, hikayeler, hatıralar anlatılıyordu. En yaşlımız Şevki, biliyor musunuz, o münasebetsizliği bir kere de ben yapıyordum dedi. Odada bir kahkaha koptu. Arkadaşlarımızdan biri, hadi canım, sen kim, intihar kim, efendim nerede, sen nerede diye eğlendi. Abdullah Şevki neşesi, nikbinliği ve kalenderliğiyle meşhur bir adamdı. Demir gibi bir vücudu vardı. En olmayacak şeyler için kahkahayı attığı zaman camlar sarsılırdı. Arkadaşımız sözünün alaya alınmasına kızdı. Hatta biraz da mahzun olduğunu hissettim. Devam ediyordu. Yüzlerdeki maskelere aldanmamalı. Kahkaha mutlaka neşeye delalet etmez. Size temin ederim ki ben bir defa ölüyordum. Bir mucize hayatımı kurtardı. Bakın anlatayım. 16-17 sene evvel bir gün kendimi öldürmeye karar verdim. Sebebini tahmin edersiniz. Bir kadın meselesi. Tekrar güleceksiniz diye aşk demeye cesaret edemiyorum. Yakın akrabamdan birinin zevcesini seviyordum. O vakitki aşkların bir hususiyeti vardı. Kaç göç sebebiyle insan en yakın akrabasından başka kadınla görüşemezdi. Binaenaleyh, çapkınlık komedileri, aşk faciaları daima aile ocaklarının mukaddes sahnesinde yeğenler, yengeler, baldızlar, bacanaklar arasında geçerdi. Akrabam aynı zamanda en sevgili bir arkadaşımdı. Fakat biraz safçaydı. Yüzü de hayli sakildi. Ben onun yanında Eflatun gibi alim ve zeki, müteveffa Valentino gibi güzeldim. Kadına gelince az tahsil görmüş fakat çok zarif ve hisli bir şeydi. Ailemize ilk gelin geldiği günden itibaren ona karşı duyduğum muhabbet ve incizap günden güne artıyordu. Evlerine benden başka erkek gelip gitmiyor gibiydi. Aramızda gizli bir anlaşma oldu. O bana üstü örtülü kelimelerle hayatının yalnızlıklarından, hüzünlerinden bahsediyordu. Ben yine kocasının idrak edemediği kelimelerle anladığımı ve acıdığımı söylüyordum. Bu arkadaşlık bir zaman sonra bir aşk, bir hastalık şekline girdi. Mafi, bunu hiçbir zaman açığa vurmayacağımıza, ölünceye kadar bu acıya tahammül edeceğimize emindim. O çok temiz ve saf bir aile kızıydı. Ben şimdiki gibi şen ve lakayt bir adam değildim. Gülmeyin çocuklar, ben o vakit bambaşka bir insandım. Ne diyordum? Evet, tam manasıyla namuslu bir adamdım. Sonra onu düştüğünü görmeye tahammül edemeyecek kadar seviyordum. Mafi bilinmez, insan halidir bu. Münasebetimiz daha uzun müddet devam etseydi belki bir gün mekanlar ve zamanların müstesna bir yardım saatinde. Fakat günün birinde birdenbire ayrıldık. Akrabam uzak bir vilayette memuriyet almıştı. Onları vapura kadar götürdüm. O ağladığını göstermemek için peçesini kapıyordu. Kamaraya eşyalarını yerleştirirken bir an yalnız kalmıştık. Uzun uzun birbirimize baktık. Ben onun parmaklarının ucunu tuttum. O hasta bir çocuk gibi hafifçe başını omzuma dayadı. Hasılı, aşkımızın bütün günahı bundan ibaret kaldı. Çıldırıyordum. Onu bir türlü unutamıyordum. Dünyayı gözüm görmüyordu. Onsuz hayatın zerre kadar tadı tuzu kalmamıştı. Mafi, bu acıyı gönlümden, onun yüzünü gözümden söküp atabilmek için çok uğraştım. Ben halde olan hastalara tatbik edilen klasik ve budala tedaviyi bilirsiniz. İçmek, eğlenmek, çapkınlık etmek. Bence bu, mesela ayağından yaralı olan bir insanı sızılarını unutturmak için koşturmaya, dans ettirmeye, boğazı hasta bir biçareye şarkı söyletmeye benzer. Kendimi avutacağım diye aylarca ötede beride sürüklendim. Sonra bu hayattan vazgeçtim. Kırlara çekildim. Bir zamanda tek başıma, serseri ve biçare, tenha deniz kenarlarında, ormanlarda dolaştım. Onun da fayda etmediğini görünce kendi kendime şöyle dedim. Oğlum Şevki, seni iyi etmek için bir tek ilaç kalmıştır, kurşun hapı. Eğer gayret edip ondan bir tane alabilirsen sonun selamettir. Kararımı vermiştim, ölecektim. Sefer hazırlığı tamamdı. Alacaklarımı almış, borçlarımı vermiş, işlerimi yoluna koymuştum. Sevdiğim kitapla çocukluğumdan beri kullandığım eşyayı arkadaşlarıma hediye edilmek üzere takım takım ayırmıştım. Geceyi lüzumsuz kağıtları yırtmakla ve arkadaşlara küçük veda mektupları yazmakla geçirdim. Nihayet ortalık aydınlandı. Bu benim son günüm, son sabahımdı. Mamafi, ölmek için aceleye lüzum görmüyordum. Bu son günün programı şuydu. Akşama kadar kapı kapı, daire daire dolaşacak, dostlarımı görecektim. Akşam yemeğini çalgılı bir yerde yiyecektim. Sonra gece yarısına doğru evime dönecek, pijamamı giydikten sonra yatağıma uzanacak, mumu söndürecek, yastığımın altına hazırladığım tabancayı alacaktım. Son günüm pek güzel geçiyordu. Büyük kararlar insana inanılmaz bir ruh sükuneti veriyor. O gün her şey beni memnun ediyordu. Çünkü gece yarısından sonra odamda beni bekleyen korkunç azap o gece boğazıma sarılmayacaktı. O gece yatağımda yeni doğmuş bir çocuk rahatıyla uyuyacaktım. Dairelerden birinde muhasebeci olan bir dostuma uğradım. Beni görünce telaşla işini bıraktı. "Yahu sen kendini öldürecekmişsin. Bu ne iş?" dedi. Hayretten ağzım açık kaldı. Kararımdan daha kimsenin haberi yoktu. Verecek cevap bulamayarak kahkahayla gülmeye başladım. O biraz ferahlar gibi oldu. "Ha şöyle gül bakayım. Aslı yok değil mi? Halt etmişler. Ne münasebet." 10 dakika sonra bir başka arkadaş tramvaydan atladı. "Şevki, seni görmek istiyordum. Nasılsın?" "Demir gibi." O hazin hazin yüzüme baktı. "Hiç zannetmiyorum zavallı kardeşim. Sen kendini öldüreceksin, biliyorum, saklama." Bu ne işti ya Rabbi? Bir berber dükkanının kapısındaki aynaya baktım. Acaba vereceğim karar ben farkında olmadan yüzümde bir fevkalade değişiklik mi vücuda getirmişti? Fakat hayır. Çehrem her zamankinden daha sakin ve renkliydi. Arkadaşımın yakasına yapıştım. "Çıldıracağım. Beni tenbir et. Bu havadisi kim uydurdu?" dedim. "Ne bileyim kardeş, herkesin ağzında." "Herkesin mi? İmkanı yok." Tam bu dakikada berber dükkanından bir başka arkadaş çıktı. Gülerek, "Sen daha sağ mısın? Ben seni öldü sanıyordum." diye alaya başladım. O kahkahayla gülmekte devam ederek elimi sıkıyordu. "Mamafi, ben zerre kadar telaşa düşmedim. Senin böyle bir münasebetsizlik yapacak kadar ahmak olmadığını biliyordum. O kadar mendebur bir mahluk için kendini öldürebileceğini düşünmek sana hakaret olurdu." Bu defa birinci arkadaş söze karıştı. "Evet, ben de pek ihtimal verememiştim. Mamafi, kim bilir, gönüldür bu." dedim. "Hadi efendim, insan köpeklere gönül verir de öyle cadaloza gönül vermez." Bu muhavereyi ne kadar hayretle dinlediğimi tahmin edersiniz. Acaba öldüm de ahirette mi bu sözleri işitiyorum diye düşünüyordum. Eğer öyleyse beyhude yere sıkıntıya girmiş, yer değiştirmiş olacaktım. "Çıldıracağım. Allah aşkına ne biliyorsanız söyleyin." diye yalvardım. "Senin bir zamandan beri Nazenin Hanım'ı sevdiğini söylüyorlardı. Uzun müddet onun peşinde dolaşmışsın. Boş yere yanıp yakılmış, nihayet ona izdivaç teklif etmişsin. Sana varmazsa kendini öldüreceğini söylemişsin. Nazenin Hanım razı olmamış. Bu hafta bir eski mutasarrıfla evleniyormuş. Sen bir ultimatom vermişsin. Sen nikah olduğun gün kendimi öldürürüm demişsin. Nazenin Hanım'ın kendisi gezdiği yürüdüğü yerde, 'Kuzum, o çocuğa göz kulak olun, kendini öldürecek, yazıktır.' diye söyleniyor. İnanan oluyor mu? Bazı saf diller inanıyor. Fakat seni bilenler nasıl ihtimal verirler?" Arkadaşlarımdan ayrıldıktan sonra beni bir düşüncedir almıştı. Bu Nazenin Hanım 50 yaşlarında rastıklı, düzgünlü bir maskaraydı. Ayan azasından eski bir paşanın karısıydı. Kendisine kocasından mühimce bir para kaldığı için oldukça hatırı sayılırdı. Mamafi, herkes alay ederdi. Bu zavallı kadında bir hastalık vardı. Herkesi kendine aşık zanneder, filan benim için karısını boşamaya kalktı, falan beni istedi de varmadım diye önüne gelene övünürdü. Kalabalık meclislerde onu uzun uzun söyleyerek alay ederlerdi. Kendimi avutmaya çalıştığım gecelerden birinde ona bir dost evinde tesadüf etmiştim. Derhal bana kırıtmaya, cilveler yapmaya kalkıştı. Ben de "Maşallah geçkincesiniz ama güzelsiniz. Meyvelerin biraz geçkini daha ballı olur" filan gibi bir iki manasız şaka söz sarf etmiştim. Nihayet bir hafta evvel en mustarip bir saatimde sokakta bana rastlamış, yakama yapışmıştı. "Evleniyorum, bu hafta nikahım var" diyordu. Vah vah, keşke bana varmalıydınız. Artık nikahınızın olduğu gün kendimi öldürmeli demiş ve kaçmıştım. Başıma gelenleri anlıyorsunuz ya, maazallah, ölmek için birkaç saat acele etseydim, herkes beni Nazenin hanım için intihar etti sanacaktı. Bütün İstanbul hamaketime şaşacak, ölümüme gülecekti. İntiharımın hakiki sebebini söyleyemezdim. Başka bir sebep uydursam belki meydana çıkardı. Dünyada her şeye tahammül edebilirdim fakat Nazenin hanım için ölmüş bir adam zannedilmeyi asla. Evet, kararım katiydi. Hiçbir şey beni fikrimden döndüremeyecekti. Fakat o vakit bu Nazenin hanım hesapta yoktu. Evime döndüm. Mektupları yırttım. Tabancamı büyük bir ihtiyatla korka korka boşalttım. Korka korka diyorum çünkü kazaya inanmazlar. Nazenin hanım için öldü zannına düşebilirlerdi. Nazenin hanım beni dünyaya çivilemişti. Bir zaman daha mutlaka yaşamak ve bu acıya katlanmak lazımdı. Yaşadım. Zaman geçtikçe hastalığım hafiflemeye başladı. Nihayet büsbütün unuttum. Yaram kapandı. Sadece ayda yılda bir hafifçe sızlayan bir iz kaldı. İntiharlar galiba bazı buhran saatlerinde oluyor. İnsan bir parça dişini sıkmalı. Kendine birkaç gün, bir iki hafta mühlet vermeli. Zaman her yarayı tedavi ediyor. Nitekim bugün ne kadar hayatından memnun bir adam olduğumu hepiniz bilirsiniz. Vaktiyle o Nazenin hanıma çok kızmıştım. Fakat şimdi bir yerde görürsem eğilip eteğini öpeceğim. Allah uzun ömürler versin, beni ölümden kurtardınız diyeceğim. Reşat Nuri Güntekin'in kısa yaşam öyküsü. 1899'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesini bitirdi. 1912. Bursa Sultanisi'nde öğretmenliğe başladı. Çeşitli okullarda bu görevini sürdürdü. Milli Eğitim Müfettişliği 1931, Çanakkale Milletvekili 1938-1943 oldu. 1947'de Milli Eğitim Başmüfettişliğine atandı. Paris Kültür Ateşesi iken emekliye ayrıldı. 1954. Hastalığı nedeniyle gittiği Londra'da 1956'da öldü. Hemen bütün romanlarını Anadolu atmosferi egemendir. Genellikle duygusal ve sosyal konuları işleyen yazar, küçük hikayelerinde mizah ögelerine ağırlık verdi. Önemli yapıtları Çalı Kuşu, Dudaktan Kalbe, Eski Hastalık, Yaprak Dökümü, Olağan İşler, Balıkesir Muhasebecisi, Tanrı Dağı Ziyafeti, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mecnun. Kitabın sonu.